Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir maalesef kaza videosuyla yine sizin karşınızdayım. Dün akşam Toronto, Kanada'da Pearson Havaalanı'nda Delta Havayolları adına uçan Endeavor Air'a ait, ki apayrı bir havayoludur kendileri her ne kadar Delta sahibi olsa da, bir CRJ-900 uçağı maalesef bir kaza yaşadı ama ne kadar şanslıyız ki birkaç yaralı dışında hayat kaybı, yaşam kaybı olmadı. Bir yolcu, yanılmıyorsam bir çocuk yolcu kritik durumda ama diğer bütün yolcular, özellikle de emniyet kemerleri bağlı oldukları için, her ne kadar o uçak ters dönmüş olsa da yaşamlarını yitirmediler. Tek teselli bu, ama burada ilginç bir kaza olayı var. Gelin isterseniz bunu inceleyelim sizlerle. Toronto Pearson Havaalanı, Toronto'nun en büyük uluslararası havaalanı. Şehir merkezine normal bir uzaklıkta, çok uzak bir havaalanı değil ama şehir merkezindeki yakın, en dibindeki havaalanı da değil. Uluslararası uçuşlar için çok kullanılan bir hava alanı. Çoğu zaman gittim oraya, özellikle de Amerika'da bölgesel hava yollarıyla uçarken tıpkı böyle bir uçuş yapıyorduk. Bir hava yolunun hub'ından, İşte bu Philadelphia olabiliyordu, Washington DC olabiliyordu veya New York LaGuardia veya işte Charlotte, North Carolina gibi American Airlines veya o zamanki farklı olarak US Airways'in hub'ından, merkezinden gidip oraya yolcuları bırakıp daha sonra oradan başka yolcuları almak şeklinde bir uçuş paternimiz vardı. Burada görmüş olduğunuz kazanın olduğu meydan 2-3 pistti. 2-3 pisti, en uzun pisti yanılmıyorsam, en uzun pistlerinden en azından bir tanesi. Yani en uzunu değilse de ikinci en uzun pistidir. Buraya gelen uçaklar genellikle şu yönde inerler. Kuzey doğudan gelip güney batıya doğru inerler. Kazanın olduğu zaman hava muhalefeti yok aslında. Neden diyecek olursanız, siz şimdi orada görüntülerde bir sürü kar mar falan görüyorsunuz ama tabii Kanadalılar buna alışık. Özellikle Toronto ve Montreal'e gittiğimiz zaman bizim en çok ilgimizi çeken şey kar operasyonunun ne kadar efektif olduklarıydı. Ne kadar böyle karla mücadelede çok çok iyi olduklarını oradan görüyorduk. Ki burada da öyle. Kar yağışı yok ama rüzgarlı bir hava var. Rüzgarlar da batıdan esiyor. Batıdan esmesi de ne demek ne demek? Biraz yandan rüzgar alıyorsunuz demektir. 2-3 pistinde şu doğrultuda gidiyorsanız birazcık sağdan geliyordur demektir. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Bir sürü yapılan spekülasyonlarda bu uçağın crosswind, yani yan rüzgardan etkilendiği konusunda bir takım spekülasyonlar yapıldı. Bu uçak değişik bir uçak. Aslında bir iş jeti olarak tasarlanmış. CRJ önce 200'ler, daha doğrusu aslında 100'ler yapılıyor. CRJ 200'ler ve ondan sonra da 700 ve 900'ler çıkıyor. Diğer CRJ modellerini eğer görüyorsanız, örneğin CRJ-550 gibi veya 705 gibi modelleri uçak biletinizi alırken görüyorsanız, bunlar tamamıyla pazarlama amacıyla yapılan numaralandırmalardır. Tıpkı örnek vermek gerekirse Embraer 175'lerdeki olduğu gibi. 175'lerde birazcık 160, 170'lerdir ama bu bir marketing şeyidir. Her neyse, konumuza geri dönelim. CRJ'lerin bir özelliği var. İş jetleri oldukları için ve daha sonradan da bölgesel uçak haline getirilmek amacıyla gövdeleri böyle çekilerek sanki uzatılmış uçaklar oldukları için de bir takım kıstasları var. Şimdi bu uçaklardan bir tanesine Endeavor Air web sitesinde bakalım. Şimdi burada çok güzel bir görüntüsü var. Büyük bir olasılıkla bu LaGuardia'da çekilmiş bir fotoğraf. CRJ'in gördüğünüz gibi, yanılmıyorsam bu 700 modeli. Yanılıyor olabilirim. Yandan baksaydık görebilirdim, anlayabilirdim. Ama her ne olursa olsun bu bir ya 700 ya da 900 modeli. 900 modeli biraz daha uzun. Bunların en son yapılan 1000 modelleri var ki bayağı böyle bir ince bir tübe biniyormuşsunuz gibi geliyor, hissediyorsunuz kendinizi. Bunları da bir keresinde Almanya'da binmek durumunda kaldım. Ve gerçekten de içine girdiğiniz zaman uzun uçaklar. Biz 737'lerle 320'lerle uçmaya alışmış olduğumuz için Türkiye'de, bunlara girdiğiniz zaman aman tanrım ne kadar çok ufak bir uçak falan diye düşünebilirsiniz. Zamanında bunları Atlas Jet hem 700 hem 900'ü Türkiye içindeki hatlarda kullandı. Çok başarılı olduğu söylenemez. En fazla yanılmıyorsam 3 uçağa kadar çıktılar bu uçaklarda. Ama kısa mesafelerde kullanılabilecek bir uçak. Son derece verimli bir uçak. Ve son derece de aslında Embraer 170 serisi kadar rahat olmasa da sessiz sakin güzel bir uçak. Ama dediğim gibi içi bayağı dar. Örneğin bagaj üstüne, daha doğrusu koltukların üstüne bagajınızı getiremiyorsunuz. Bunları check-in'de kenarda bırakmanız lazım. O tür sıkışıklığı söz konusu. Şimdi bu uçağın en büyük özelliklerinden bir tanesi de kanatlarının yere yakın olması. Bir 737 gibi kanatlarının altında motorlar yok. Veya bir Airbus gibi kanatlarının altında motorlar yok. Dolayısıyla kanatlarının, dediğim gibi, asıl üretim amacı bir iş yeti olduğu için üretimdeki ortaya çıkan en büyük özelliklerinden bir tanesi de kanatlarının yere yakın olması. Gerektiği takdirde fazla ekipmana, alete, edevata ve aynı zamanda insan gücüne de gerek kalmadan, örneğin bir de-icing yapılacaksa yerde bir insanın normal bir şekilde de-icing yapabileceği bir uçak, ama havayolu ortamında böyle olmuyor. Üzerindeki buzların temizlenmesi olayından bahsediyorum. Minneapolis'ten kalkıyor bu uçak, hiçbir sorun belirtmeden, hiçbir sorun, acil durum belirtmeden, bildirmeden Toronto'ya kadar geliyor. Toronto'ya kadar geldikten sonra burada bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ama bu sıkıntıların ne kadar farkındalar bilmiyorum. Şimdi burada son saatlerde paylaşılan bir video var. Başka bir CRJ uçağının içerisinden kaydedilmiş olan bir video bu. Bir first officer orada inen uçağı kaydediyor. Bunu zaman zaman ben de yapmışlığım vardır. Aslında doğru bir şey değil. Gerçekleri konuşmak gerekirse, kalkış için sıra beklerken sizin böyle gelip de video çekmeniz ne kadar doğru olur? Ama işte bazen insan çekebiliyor. Şimdi sizlere o videoyu göstereceğim. Bu bence kazayı aydınlatması açısından en iyi bir şekilde bize fikir verecek olan video. Burada belki sesler size gelebilir. Oradaki konuşmalarda bir takım F kelimeleri var. Bu nedenle sizden şimdiden özür diliyorum, ama böyle bir şey gördüğünüz takdirde, ben görsem ben de aynı şekilde tepki gösteririm, inanın bana. Şimdi bu videoyu izleyelim isterseniz. Evet, ben burada Instagram hesabımda paylaşmıştım bu videoyu. Instagram'da da beni takip etmek isterseniz böyle anlık olarak paylaşabiliyorum. Toronto kazasının en iyi açımdan çekimi diye yazmıştım. Dediğim gibi burada bir uçak var. Şuradaki uçağın içerisindeki görüntülerden bunun bir CRJ olduğunu düşünüyorum, yanılmıyorsam. Şimdi burada uçak geliyor. Şimdi bunu normal bir görüntü olarak oynatacağım. Daha sonra incelemelerimize başlayacağız isterseniz. Evet, burada görüntüyü gördünüz. Çok da fazla kullanmak istemiyorum, çünkü o zaman YouTube videonuzu engelliyor. Şimdi burada yapılan bir şey var. Şurada normal bir yaklaşma gibi gözüküyor. Bu yaklaşmanın sonucunda da bakın, uçaklar indikleri zaman aslında nasıl inerler, size onu göstereyim. Bizim her zamanki emektar KLM 747-400 uçağı var. Onu da bir size göstermeye çalışacağım. Şimdi benim buradaki bir ajandamı alayım. Bu pist olsun isterseniz. Şu piste geldiğiniz zaman, şöyle gelirseniz pist üzerinde yaklaşık 50 fitte biz uçağın burnunu çekmeye başlarız ve buradaki bir enerjiyle gelir bu uçaklar. Bu enerjiyle, 747'den bahsediyorum tabii ki, bu enerjiyle beraber bu lövyeyi kendinize doğru çekmeye başladığınız zaman bu iniş hızını, varyosunu teknik tabiriyle azaltırsınız. Bunun amacı uçağın dağın diye aynı şöyle 700, 800, 900 fitle gelerek dakikada piste dağın diye vurmasını engellemek. Çünkü uçağı kırmak istemezsiniz, değil mi? İşte o nedenle böyle biz bunda 50 fitte yaklaşık olarak lövyeyi arkaya doğru çekip şu arkadaki dümen sayesinde uçağın burnunu biraz yukarıya doğru kaldırırız. Bu da yaklaşık işte atıyorum 700-800 feet per minute varyoyla, yani iniş hızıyla gelen, dakikada 700-800 feet kaybedecek şekilde bir alçalma hızıyla gelen uçağın alçalma hızını azaltır ve onun sayesinde birazcık böyle pist üzerinde süzüldüğünü falan görürsünüz. Buna bir dahaki sefere uçağa bindiğinizde siz de dikkat edin. İşte burada olan olay bu olayın olmaması. İngilizce'de buna flare deniyor. Türkçe'de toplama diyenler var. Palye eskilerin tabiriyle kullandığı bir tabir var. Ve burada bu uçağın iniş yaptığı sırada maalesef pistte dağın diye çakılmış olması var. Şimdi uçaklarda iniş nasıl böyle olabiliyor? Birazcık ondan bahsedelim. Şimdi uçaklarda biliyorsunuz rüzgara karşı iniş kalkış yapmak en istenilen şeydir. Burada da rüzgarda bir günden bahsediyoruz. Yani batıdan 20 knot hızlı uçuyor, geliyor rüzgar. Rüzgar uçabiliyor mu bilmiyorum ama 20 knot hızla geliyor. Ve bunun dışında hamle olarak da 32 nakıta kadar çıkabiliyor. Şimdi eğer fizikle aranız iyiyse okuldan veya zamanında iyiyse, birazcık da bir şeyler hatırlıyorsanız, kinetik enerji ve potansiyel enerji denilen şeyler vardır. Kinetik enerjinin belirleyici faktörlerinden bir tanesi de hızdır. Hızınız ne kadar artarsa kinetik enerjiniz de o kadar artar. Potansiyel enerji yükseklikle alakalıdır. İşte burada yapmış olduğunuz şey bir şekilde enerji transformasyonu, enerjiyi değiştirme olayı. Peki bunu nasıl sağlıyoruz? Eğer uçaklar düz bir havada uçuyorlarsa, yani rüzgarın sürekli aynı hızda estiği bir havada uçuyorlarsa, o zaman inişte çok da büyük bir sorun olmaz. Neden olmaz? Çünkü havanın içerisinde gelen, size karşı gelen rüzgar son derece tek düzedir. İşte aynı hızda geliyordur, aynı yönden geliyordur. Ama dünya öyle bir yer değil. Özellikle de piste geldiğiniz zaman, yaklaştığınız zaman, bunu başka videolarımda da anlatmıştım. Etraftaki meydandaki binalar, bunu İstanbul'da yaşamak, yeni havaalanında yaşamak mümkün. Eski havaalanında da vardı zaten. İşte Florya'dan gelen rüzgarın pistin üzerine gelmesi, şimdiki yeni meydanda çok daha güçlü rüzgarların olması. Bunlar her zaman için bir takım sorunlar çıkarılıyorlar. İşte burada da havaalanlarındaki raporlar veren insanların verdikleri bir takım bilgiler var. Nedir bu bilgiler? Rüzgarın yönü, rüzgarın hızı ve onun dışında da hamle miktarı. Şimdi burada sizleri Av Herald'a götüreceğim. Av Herald bayağı iyi bir site. Burada gerçekten de güzel bilgiler edinebiliyorsunuz. İnsanların yorumları da kaliteli yorumlar. İşte böyle saçma sapan yorumlar yok. Dolayısıyla burada kazanın olduğu andaki rüzgarın şiddeti verilmiş. 270'ten geliyor 20 knot'la ve hamlesi de 32 knot'a kadar çıkmış. Diğer bilgiler hiç önemli değil. Bunun anlamı ne? Gelin buna bakalım. Şimdi bu diyor ki batıdan geliyor, birazcık yan rüzgar var ve onun dışında rüzgar hızını değiştirdiği zaman hamle de yapıyor. Yani bir rüzgar böyle bir esiyor bir 20 nata düşüyor, bir esiyor bir 20 nata düşüyor, bir estiğinde de hız 32 nata ulaşıyor. Şimdi bu durumda sizin yapmanız gereken şey nedir? Havacılıkta basit böyle formüller vardır. Onlardan bir tanesini kullanırsınız ve bunun sayesinde de o hani rüzgar düştüğü zaman, azaldığı zaman sizin maruz kalmamanız ve rüzgarsız kalmamanız için, çünkü kanatların üzerinde rüzgarınız var, o zaman yaklaşma hızınızı birazcık arttırırsınız. Peki nasıl arttırırsınız diye soracak olursanız, çok basit. Demiştik ya mesela burada 270'ten 20 knot diye. Biz 20 knot'ın yarısını alırız, 10 knot yaparız. Bir de aradaki fark 32-20, 12. Dolayısıyla 32-12 yaptığınız zaman bir 12'de onun üzerine eklediğinizde 22 knot yapıyor. Şimdi bu kaba taslak bir hesap. Neden diyecek olursanız, kaba taslak hesapla yapılan şeyde bazı hesaplamalar tam anlamıyla iyi değil. Asıl teknik olarak nasıl yapmanız gerekiyor bunu? Şimdi size bunu açıklayacağım. Şimdi burada bir web sitesi açtım size. Ben yandan gelen rüzgarın ve önden gelen rüzgarın ayrıştırılması vektörlü, yine fiziğe döndük, vektörlü halini istiyorum. Çünkü ben rüzgarı böyle uçup da buradan alıyorsam ve 20 knot olarak belirlendiyse, benim kafa rüzgarım aslında 20 knot değil. Doğrusu nedir? Ben burada girdim. 2-3 pistine yaklaştığınız zaman 230'dan pist doğrultusu, 270'ten rüzgar geldiği zaman rüzgar hızınızda 20 knot girdiğinizde size verdiği aslında diyor ki 20 knot değil diyor senin diyor. 15 knot diyor senin kafadan yediğin rüzgar diyor. Dolayısıyla aslında yapılması gereken bu 15 knot'ın yarısını alıp ondan sonra yaklaşma hızınızı arttırmak olmalıydı. Ama bakın burada çok da büyük bir fark yok. 2-3 knot'luk bir fark var. Sonuçta böyle bir formülü de siz isterseniz uçağınızın bilgisayarlarında, ki mesela benim CRJ-200 uçurduğum zamanlarda böyle bir olanak yoktu. Ama ben bunu 747'lerde görebiliyorum. Embraer'lerde de görebiliyordum. Dolayısıyla bu hesaplamayı siz böyle bu kadar web sitesine falan ihtiyaç duymadan yapabiliyorsunuz. Şimdi 15 knot eklediniz. Bunun yarısını alacaksınız. 7,5, hadi diyelim 7 eklediniz. Bir de 12 eklemiştik ya, 19. Şimdi aslında bir kural daha var. Burada yapmanız gereken şey 20 knot maksimum bir yaklaşma hızınızı arttırmak. Bizim kullandığımız formül bu. 20 knot yerine 19 çok da bir şey fark etmiyor. Şimdi burada sizin kendinizi rüzgardaki yöndeki değişikliklere ve rüzgarın hızlarına karşı değişikliklerine karşı korumak istemek için yapmış olduğunuz bu hesaplama sizi aslında bu kazada olduğu gibi belki de gelip zararlı bir duruma sokabiliyor. Neden diyecek olursanız. Şimdi hızlı olarak geldiğinizde, normalinden daha hızlı geldiğinizde sizin iniş varyonunuzun da daha yüksek olması lazım. Çünkü atıyorum 1 kilometrelik bir zaman diliminde, bir ölçek diliminde sizin alçalmanız gereken belli bir irtifa var. Bu irtifayı tutturabilmek için ne kadar hızlı giderseniz o kadar hızlı bir şekilde alçalmanız lazım. İşte büyük bir olasılıkla buradaki pilot arkadaşlar yaklaşma yaparlarken bu hesaplamaya benzer bir hesaplama yaptılar. 20 knot'ta üstüne koydular. Ondan sonra da ne yaptılar? Geldiler o uçağın hızlı varyosuyla beraber belki de normal bir iniş yapıyormuş gibi lövyeyi çektiler. Ama onun yerine yapmaları gereken biraz daha hızlı bir şekilde veya biraz daha aynı şekilde ve biraz daha önceden bu lövyeyi çekip uçuşun alçalmasını birazcık azaltmaları gerekiyordu. Burada bir sert iniş olayı var. Sert iniş olaylarına benzer bir olayda FedEx 80 olayı var. Bu da ne yazık ki bir MD-11 kazası Narita'da, Japonya'da meydana gelen. Burada bir FedEx uçağı olduğu için, sadece kargo uçağı olduğu için pilotlar varmış. Ne yazık ki pilotlar burada yaşamlarını yitiriyorlar. Burada bir sert iniş sonrasında uçak maalesef gördüğünüz gibi böyle yan dönüyor. Tıpkı burada olduğu gibi, bu CRJ kazasında olduğu gibi. Ve bir daha göstereyim. Sert iniş sonrasında pasta geçemiyorlar. Kanatlardan bir tanesi kopuyor yerle temas edip. Aynı şey burada da gerçekleşiyor. Bu CRJ-900 uçağında da. Bu kaza sonucunda da sağ kanat yerle temas ediyor. Bakın burada görüyorsunuz yan taraftaki karlara saplanıyor ve burada önce bir yakıtın buharlaşarak uçaktan ayrılmasına da şahit oluyorsunuz ve arkasından da yanmaya başlıyor. Ve sol kanadı bayağı yukarı çıkmış durumda ve bunun sonucunda da maalesef uçak ters dönüyor. Bu konuda sizlere anlatmak istediğim bir olay daha var. Yan rüzgarda iniş teknikleriyle ilgili. Şimdi ben size anlatmıştım. Tekrardan bakalım CRJ-900'ün fotoğrafına. Görüyorsunuz kanatlar yere çok yakın olduğu için özellikle kanadı yukarıda olan uçaklarda bunu görebilirsiniz. Dar gövdeli uçaklarda daha çok yapılır. Kanadın şöyle düz gelmesi yerine bir tanesi rüzgar yönüne kırılır. Arkasından bu şekilde uçağın rüzgarı karşılanması sağlanır ve sağ ana iniş takımlarına inilir. Ama bunu 747'de yaptığınız zaman bu motoru ve bu motoru vurabiliyorsunuz. O yüzden 747'de böyle crab dediğimiz yengeç şekliyle ineriz. Son dakikada şöyle atılır bu. Her neyse. Şimdi burada kanatlar yere yakın olduğu için aynı dediğim şu tekniği yapamıyorsunuz. Dolayısıyla da bunda da bir takım limitasyonlar var. Yani sınırlar var. Bir takım limitler var. Burada limitlerin aşıldığı konusunda bir takım spekülasyonlar yapıldı. O da doğru değil. Gelelim bakalım ne demiş bilim bu konuda. Biraz evvel yapmış olduğum hesaplamaları gösteriyorum size. 20 knot olduğu zaman bu sefer yan rüzgar komponenti 12.86 knot. Hadi bunu 32 knot demişlerdi ya hamleler için. 32 knot'a çıkardığımız zaman 20.5, yani 20.5 bir yan rüzgar var. Peki burada sınırlar ne? Şimdi maximum crosswind component for takeoff and landing on dry runway. Yani yan rüzgar sınırınız nedir? Eğer ıslak pistte değil kuru pistte iniyorsanız kalkışta 35 knot, 32 knot'ta inişte demişler. Bu hava yolunun kendi sınırlamalarından alma. Bazı hava yolları bunları değiştirebiliyorlar. Daha büyük kıstaslar getirebiliyorlar bu konuda. Peki max allowable crosswind component for takeoff and landing on a wet runway demiş. Wet runway dediğini, yani ıslak. Ha, diyeceksiniz ki peki burada kar var. Orada da başka bir şey anlatayım sizlere. Havacılıkta bir takım sürtünme katsayıları kullanılır bizim için pistlerin durumunu bize anlatması açısından. 6'dan 0'a kadar frenleme katsayıları vardır. 6 en ideal pisttir. 5 ıslak pisttir. Islak diye biz eğer hesaplama yapıyorsak göz önünde bulundururuz. Ve ondan sonra 4, 3, 2, 1, 0 diye sıfırda frenlemenin hiç olmadığı, hani neredeyse böyle ördeklerin bile kayarak yürüdüğü bir buzlanma türünden bir ortamdan bahsediyoruz. Bir takım skalalar kullanılır. Bir çizelge vardır. Burada rapor edilen olay 5. Yani her ne kadar etrafta kar olsa da, Kanada'nın o müthiş soğuğu olsa da, rüzgar olsa da, çıktığınızda belki elleriniz donuyor olsa da Burada kullanılan kıstas bir ıslak pist kıstası. Dolayısıyla burada almanız gereken, göz önünde bulundurmanız gereken yan rüzgar limiti nedir? 22 knot'tır. Biraz evvel de hesapladık, 20.5. 20.5'da başka bir meydana gitmek ister misiniz? İstemezsiniz. Bu olmayacak bir şey değil. Ama işte havacılık kazalarında kullandığımız o İsviçre peyniri modeli var ya, hem yüksek hızla gelinen bir yaklaşma, hem aynı zamanda yeteri kadar toplama veya flare yapılmaması, bir de bunun üzerine bu yan rüzgar eklendiği zaman maalesef uçakta böyle bir kaza kırma yol açılabiliyor. Şimdi bu kazada araştırmalar kimin tarafından yapılacak diye soracak olursanız, uçak zaten Kanada imali. Her ne kadar artık Mitsubishi dense de bunlar Bombardier yapımı uçaklar. Bombardier'in zamanında ürettiği uçaklar, ama bu bölümünü geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde Bombardier Mitsubishi'ye sattığı için artık Mitsubishi diye geçiyor. Aslında bunlar Kanada'da üretilen uçaklar. Dolayısıyla olay Kanada'da meydana geldiği için de asıl kaza araştırmacısı kurum TSB olacak. Transportation Safety Bureau olacak. Onun dışında motorlar GE motorları olduğu için Amerikan olacak. Havayolu Amerikalı bir havayolu olduğu için NTSB yine orada olacak. FAA orada olacak. GE'den insanlar olacaklar. Belki hatta iniş takımları, belki de bunların bazıları başka ülkelerde yapılıyorlar. Örneğin şunu da söyleyeyim size. Bizim Embraer'lerin iniş takımları Almanya ürünüydü. Belki o öyle başka bir ülkeden de bir katılan olabilir, ama asıl yönetecek olan kaza araştırmasını Kanadalılar olacak. Bekleyelim, görelim, bakalım rapor ne çıkacak. Son zamanlarda dediğim gibi bayağı meşgul olduk bu kazalarla. Dolayısıyla bu raporlar tamamı çıktığı zaman biz de bayağı meşgul olacağız alıp o raporları okumak için. Ama en güzel tarafı bu konuda hiçbir can kaybının olmamış olması. Umarım yaralılar da bir an önce acil şifalara kavuşurlar. Başka Kaptan Baha videolarında, kaza olmayan videolarda görüşmek dileğiyle. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Unutmayın, bu videoları eğitim amacıyla yapıyoruz. Ben de çok şey öğreniyorum bu videoları yaparken. Sizlere de benim bilgilerimi elimden geldiğince sunmaya çalışıyorum. Aşağıda yorumlarınızı, aşağıda sorularınızı bekliyorum. Yepyeni Kaptan Baha videolarında görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, esen kalın, ama her şeyden önemlisi havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşça kalın.